أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله يا ربي bizi de onlardan eyle amin. İslam garip olarak başlamıştır ve başladığı gibi tekrar garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere! Denildi ki, ya Resulallah, garipler kimlerdir? Şöyle buyurdu, onlar sünnetimi yani kavli, fiili ve takriri bütün uygulamalarımı diriltip hayata geçirenler, ve onu Allah'ın kullarına öğretenlerdir. Aleyhissalatü vesselam dönemi, peygamber şahsında toplum olarak sahabenin İslam dininin var kılındığı dönemdir. Bir başka kelimeyle, İslam dininin ikame edildiği dönem, yerleştiği, yerleştirildiği, gösterildiği, görüntülendiği dönem. Allah, Cebrail aleyhisselam ile vahyini Muhammed aleyhisselama gönderiyordu. Muhammed aleyhisselam, sokak sokak, ev ev, insan insan, kişi kişi, fert fert yaşarken, hayatın içinde onlarla birlikteyken, peygamber olarak vahiy ona geliyor ve insanlar gelişini de görüyorlar, uygulanmasına da şahitlik ediyorlardı. Bu özel bir dönemdi elbette. Peygamber varken İslam dininin var olması. Ama yasa ve yazgı onu gerektiriyor. Aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar insanların sorumlu olduğu dinin peygamberi olmak açısından vardır. Ama hayatta kalmak, yaşayan bir fert olmak açısından o da vefat edecektir. Etti nitekim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Firdevs'te bizi ona komşu etsin. Amin. İşte Aleyhissalatü vesselam'dan sonra insanlar zaman ve mekan faktörlerinin de etkisiyle biraz da şeytan yol bulunca nice numara ve desiselerle insanları onun yolundan alıkoymaya çalışmış. Gücü yettiğince onun pak ve tertemiz yolunu lekelendirmeye, unutturmaya, insanların ilgisini kesmeye gayret etmiştir. Bu kıyamete kadar devam edecektir. Ama Allah'a hamdolsun ki, Allah'a şükürler olsun ki, Allah sübhan ki ve hamde layık ki, İslam dinini asıl, öz, değişmemiş ve değiştirilememiş biçimiyle anlamak, idrak etmek, kabul etmek ve yaşamak isteyenlere din her zaman vardır. Ve ona ulaşma imkanını şeytan ortadan kaldıramayacaktır. İşte bu gerçekten hareketle İslam dini ilk başlangıçta Müslümanların Müslümanca yaşamaları adına kendilerine sunulan din olma özelliğini kıyamete kadar her bir dönemdeki insanlar için de muhafaza etmektedir. Yani Aleyhissalatü vesselam döneminde insanlar bu dinin nasıl yaşandığına şahit olmuşlarsa kıyamete kadar her dönemde de aynı şekilde bu dini yaşamak isteyenler yaşamaya imkan bulacaklardır. Ondan dolayı belki de Aleyhissalatü vesselam diyor ki, innel islame bede gariben. Bir başka şekliyle, inned dine bede gariben ve seyaudu gariben kema bede. Evet, İslam dini, yani Allah'ın dini, işte bu din, kitabı Kur'an-ı Kerim olan, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam olan, Rabbu ve İlahı Allahu Zülcelal olan, bizim yaşamak zorunda olduğumuz, bize gönderilen, onunla cennete gideceğimiz, cehennemden kurtulacağımız bu din, başlangıçta garip olarak başlamıştır. Garip, bir garip kelime. Türkçe'de biz bunu zaman zaman farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Ama Aleyhissalatu vesselam'a da iyi ki sormuşlar diyoruz ya, garip kim, ne mutlu diyorsun hem ya Resulallah, acaba onlar kim diye sormuşlar. Çünkü فَتُوبَا لِلْغُرَبَا. Sonunda da başladığı gibi tekrar garipliğe dönecektir ya bu din. Demek işte o dönem garip olanlara ne mutlu denildiğine göre sahabe hemen hatırlıyor. Acaba ben Aleyhissalatü vesselam'dan sonraya kalırsam, ondan sonraki dönem kendilerine ne mutlu denilen insanlardan olmayı istiyorum. Onlar kimdir? Onlar hangi özellikleri taşır ya Resulallah diye hemen soru veriyorlar. Tabii sahabenin derdi bu. Sahabenin kafaya taktığı, kalbine yerleştirdiği sıkıntı bu. Peygamberin methettiği, övdüğü, iyi dediği bir hayatı yaşamak, peygamberin sakındırdığı, aman ha dediği, dikkat et dediği bir hayat ortamında da kesinlikle bulunmamak. Aleyhissalatü vesselam diyor ya, İslam dini, işte bu din, garip olarak başlamış ve başladığı gibi tekrar garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere. Denildi ki ya Resulallah, gıyle ya Resulallah, ve menil guraba, kimler onlar? O kendileri için ne mutlu, ne kadar hoş, ne iyi insanlar. Onlar felaha erecekler, onlar iyi insanlar, onlar iyiliği yakalamış insanlar, onlar kötülükten, azaptan, hüsrandan kurtulmuş insanlar da diyebileceğimiz bu garipler denilenler kimler onlar ya Resulallah? Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam dedi ki, قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. Onlar öyle insanlar ki sünnetimi, hayatımı, bütün uygulamalarımı, kavillerimi, fiillerimi ve takrirlerimi, beni, benim hayatımı, benim yaptıklarımı, benim izin verdiklerimi, benim söylediklerimi dirilten, hayata geçiren, onlarla hayat bulan, onlar hayatta olsun diyen insanlardır ve onu, yani sünneti Allah'ın kullarına öğretenlerdir. Sünnetle diri olanlar, sünneti diriltenler, sünnetin hayat olduğunu bilenler, sünnetle hayatlarını yaşayanlar ve onu başkalarına da öğretenler. İşte din böyle başladı, böyle devam edecek. Yani Aleyhissalatü vesselamın yanında bir vakitler birkaç kişi, yani tabir caizse bir avuç insan vardı. Onların yaptığı buydu, böyle başladı din. Ebu Bekir Efendimiz, Hatice annemiz, Ali Efendimiz, Zeyd Efendimiz böyle başladılar. Erkam'ın evinde böyle hareket edildi. Peygamber şahsında bir hayat programına evet dediler. Onun dediği gibi, onun izin verdiği gibi, onun emrettiği gibi, onun istediği gibi olmaya çalıştılar. Onun sünnetini hayata hakim kıldılar. Onun sünnetiyle can bulmaya çalıştılar. Onun sünnetiyle dirildiler. Onun sünnetini dirilttiler. Onun istediği gibi bir hayat programına hayat dediler, can dediler, dirilik dediler. Bunu hayata geçirmeye çalıştılar. Mekke'de böyle oldu. Taif'te istenen buydu. Karşı gelenler buna karşı geldi. Hicret bunun için yapıldı. Savaşlar bunun için vardı. Destekleyenler bu anlamda destekliyor. Engel olmaya çalışanlar bunu ortadan kaldırmaya çalışıyordu. İşte kıyamete kadar da insanlar eğer garip olmak, yani peygamberle olmak, bu dinde bulunmak, bu dini yaşamak istiyorlarsa, aynen peygamberin sünnetini diri tutmak, peygamberin sünnetiyle dirilmek, hayat bulmak zorundalar. Bir de ben buldum ya yeter demeyecekler. Ve yuallimuneha ibadallah. Allah'ın kullarına da bunu öğretecekler. Sünnet. Biz nasıl da kolaylaştırmışız işi? Şöyle doğan çocuğumuz olansa, Allah bir erkek evlat vermişse, tabi görevimiz, biz Müslümanı sünnet ettiririz. hem de ne tantanalı düğünlerle, aman efendim, akla hayale gelmez şenliklerle, nice törenlerle biz çocuğumuzu sünnet ettiririz. Ama böyle bir düğün davetinde, o düğün sebebiyle orada olduğunuz insanlar, düğünü yapanlar, baba ve çocuk konumunda ve misafir pozisyonda olanların olduğu bir yerde, Allah bu düğünü, bu sünnet düğününü, bu yavrumuzun ve buradakilerin tüm hayatının sünnete uygun olmasına bir başlangıç kılsın duasına, adam anlarsa amin bile demiyor neredeyse. Niye? Çünkü sünnet dediğin sadece çocuğunun sünnetinde akla gelecek. Bazen hani bir vefat dönemlerinde filansa camiye gitmek zorundaysa orada da mecburen ve zaruri çaresiz sünnet kılacak. Ama bir daha var, yani haklarını yemeyelim, öyle bir sünnet anlayışları, öyle bir titiz davrandıkları sünnet ibadetleri daha var. Kimi bölgelerde kalmasa da kimi yörelerde yaşandığına şahit oluyoruz. Eğer yemek bir tabakla gelmişse önüne, o tabaktaki son artıkları da sünnetlemek adına bir sünneti yaşıyor insanlar. Şöyle yoğun, farklı, aykırı ortamlarda değilse, lokantalar farklı bakışlarla dolu değilse, adam şöyle kendi kendine kalmış, biraz da din yaşama ihtiyacı hissediyorsa, sünnetleyip duruyor tabaktaki son bölümleri. Öyle değil, ben onu anlamıyorum. Bakın, sünnet, peygambere benzemektir. Sünnet, peygamberi anlamaktır. Onun yolunda olmaktır. Allahu Teala'nın temel yazgı ve esas yasalar olarak gönderdiği hayat programının değişmez ve değiştirilemez kuralları olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in yaşanan bir programı olarak peygamberin hayatıdır sünnet. Yaptıkları, söyledikleri, izin verdikleri, emrettikleri, nehyettikleri, dikkat çektikleridir. Onun ağzından dökülenler, bakışıyla belirlenenler, duyması veya durması, yürümesi veya koşması, tebessümü veya ağlaması ya da aklımıza gelen gelemeyen bütün hayat programıdır. Misafirliği, ev sahipliği, savaşta tavrı, adam öldürmesi, adamı affetmesi, kazanmaya, harcamaya, ekonomiye, siyasal yapıya, ferdin ve toplumun hayatını ilgilendiren her bir konuya ait peygamber hayatında gördüğümüz, görüntülenen bütün birimler sünnetin ta kendisidir. O bizim için örnektir, numune-i imtisaldir, üsve-i hasenedir. İşte bir insan onunla dirilmeyi kabulleniyor, onu diri tutmayı, onu diriltmeyi can pahasına yapıyor, ortaya koyuyorsa, bu adam gurabadır, gurabadandır, gariptir, tıpkı ilk günlerdeki gibidir bu adamlar. Sofra adabı, ama çocuk yetiştirme anlayışı, eğitim mantığı, kızın hali, erkeğin tavrı, düğünler ve dernekler, aman Allah'ım neler saysam, sözlük bulun isterseniz, bir dilde olan bütün kelimeleri peygamberle birleştirin, buluşturun, işte ondan sonra ortaya çıkan bir tarz ve tavır var ya, bu peygamberin sünnetidir. Kim ki onun ölümüne razı değil, ölsün gitsin bitsin yok olsun demez de, diri tutmaya, can vermeye, onunla can bulmaya, onu canlandırmaya, onunla dirilmeye çalışıyorlarsa, bunlar gurabadır, bunlar peygamberin peşinde, tıpkı ilk dönemdeki gibi, dinin kendi üzerlerinde diriltildiği insanlardır. Bir de, bu kendileri şahsında, hayatlarını ona dayandırmaya çalışanlar, bunu bir de başkalarına söylemek zorundalar ya, işte tamam, o zaman felah vardır, ancak onlar iflah olur. İsterseniz, Asr suresini bir kere daha okuyun. Kendisi şahsında, inanacak ve inancının gereği, salih amel olarak onu öylece yaşayacak, ama bunu başkalarına hak ve sabrın tavsiyesi olarak ortaya koyacak. İşte onlardır kurtulanlar. Zaten Ali İmran suresi de bize diyordu ki, sizden her biriniz birbiriniz adına hakkı tavsiye eden, hayra davet eden, marufu emreden, münkerden nehyeden ama iman sahibi Müslümanlar olunuz. Tekrar okuyorum hadisi. İnnel İslam'e ya da inned dine bede gariben ve seyaudu gariben kema bede. Fetuba lil guraba. Kile ya Resulallah ve menil guraba. Kale ellezine yuhyune sünneti ve yuallimuneha ibadallah. İslam garip olarak başlamıştır ve başladığı gibi tekrar garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere. Denildi ki ya Resulallah garipler kimlerdir? Şöyle buyurdu. Onlar sünnetimi yani uygulamalarımı diriltip hayata geçirenler ve onu Allah'ın kullarına öğretenlerdir. İnned dine yusrun ve len yuşadde hâded dine ahadun illa galebehu. Feseddidu ve qaribu ve esta'inu bil gudveti ve ravhati ve şey'in mined dülceti. Din kolaylıktır. Ve her kim onu zorlaştırmaya kalkışırsa, din ona galip gelecektir. Yani, o kimse kendi zorlamaları karşısında mutlaka yenik düşecektir. Dengeli olun, ölçülü olun, sabah ve akşamın etkinliklerinden yardım isteyin. Yani, bu vakitlerde yapılacak kulluğun bereketinden yararlanın ve geceden de kulluk noktasında istifade edin. Evet, inned dine yusrun. Din gerçekten kolaylıktır. Yani bunu bu toplumda söylemek ama ben İslam dini için söylüyorum. Bu insanların kendilerine göre yeniden şekillendirdikleri, kolaylığını atıp zorlaştırdıkları, olmaz hale getirdikleri, yaşanmaz duruma soktukları bir dinden söz etmeye yetkim yok ki benim. Aleyhissalatü vesselam söylüyor. Ben kabul ediyorum ve aynen ifade ediyorum. İnned dine, hatta bu hadisin başka söyleniş şekillerinde yusrun kelimesinin başında tekit ifade eden bir de lam vardır. İnned dine le yusrun. Yani bu din gerçekten şeksiz ve şüphesiz iyi bilin ki kesinlikle kolaylıktır. Tam bana göre, tam sana göre, tam ona göre. Tam bize göre, tam size, tam onlara göre, tam insana göre, kadına, erkeğe, anneye, babaya ve çocuğa göre bir dindir. Bu din yaşanınca, yaşamak isteyenler için en kolay zemin, en kolay, en rahat, en huzurlu bir ortam oluşur. Bu din gerçekten çok kolaydır. Ama insanlar, dini Allah'tan öğrenir, dini peygamberden öğrenirlerse, Allah'ın dediği gibi Müslüman, peygamberin istediği gibi bir Müslüman olurlarsa, çünkü dinin bir konuda yasağı, bir konuda emri, bir konuda isteği varsa o mutlaka onu destekleyen birimlerle birlikte vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler Müslümanların İslam toplumunda zinaya yaklaşmamaları gerektiğini vurgular. Hatta gerçekten enteresan, manidardır. Zina etmeyin yerine zinaya yaklaşmayın denilir ve söz biter. Ama elbette bu kadar yeter. Öyle bir toplumsal yapı vardır ki insanlar aklı başında yani Müslümansa ki Müslümanlar aklı başındadır. Onların zina etmeleri ortamı yoktur ki zaten. Ama nasıl, ama neden zina etsinler? Bu bir bedensel ihtiyaç mı? Yani bir fiziki ihtiyaçtan dolayı mı zina edecekler? Onu karşılayacak her şey hazır. Evlenmeleri ama o kadar kolay. Dilerlerse, geçinememişlerse, dünyayı başlarına bela etmesinler. Dünya onlar için zindan olmasın. Boşanmak bir o kadar kolay. Hatta boşanan erkek ve kadın hiç de potansiyel suçlu değil. Hem ki o kadın da o erkek de yeniden evlenme imkanına sahip. Tıpkı ilk evliliklerindeki imkanlar, ihtimaller kadar kolay. Başka? Zinaya giden bütün yollar kapalı. Yani ne kadın ne erkekler fuhuş adına, zina adına, ahlaksızlık ve cinsel edepsizlik adına hiçbir yolu sergilemeye yetkili değiller. Bu Allah'ın bir lütfu ve ihsanı olarak bir toplumda yaşanır hale gelince, evlilik kolay olunca, evlenme yük olmayınca, evlilik külfet getirmeyince, eşya adına veya geçim adına veya anlayış adına hep kolaylıklar birbiri peşi sıra zincirlenmiş, halkalanmış yani bir atmosfer oluşturunca Biz orada zinadan söz edebilir miyiz? Ama ne kadar zor, İslam dini hem de zinayı yasaklamış. Bu nasıl mümkün olacak diyebilir misiniz? Olur mu öyle şey? Çünkü zinaya giden hiçbir yol yok ki, bütün kapılar kapanmış değil, hatta köprüler yok, yollar kapalı, imkanlar yok, her şey. Ama her şeye rağmen densiz ve dengesiz birileri de zina ediyorlarsa, bu sefer ona verilen ceza ile o gibilerin önü bir kat daha kapanmış ya da öylesi yollar bir kat daha barikatlanmış olacaktır. Buna göre insanlar dini kolay bilsinler. Allah'ın istediği gibi bir din ama babasından aldığı, hocasından öğrendiği, bizimki böyle diyor, bizim takım kaptanına göre böylesi daha güzelmiş dediği bir dini kastetmiyorum. Allah'ın istediği, peygamberin yaşadığı bir din. Ve şunu kesinlikle bilelim, Aleyhissalatü vesselam öyle birisiydi ki onun gibi yaşamak yeryüzünde hiç kimseye zor gelmezdi. Yani peygamber gibi yaşamak. Evet, yani peygamber bizim nasıl yaşayacağımıza örnek olan bir peygamber olduğu için söylüyorum. Çünkü Aleyhissalatü vesselam toplumda imkanları en az seviyede bir kişinin yaşantısını yaşar, öyle örnek olurdu. Tevazusu ile, cömertliğiyle, fedakarlığıyla, ibadet ve itaatı ama bize yüklediği kadarıyla o hepimize örnek bir hayat yaşamıştır. Onun için peygamberin örneklediği, Allah'ın istediği din gerçekten çok kolay bir din, kolay bir hayat tarzıdır. Onun dediği gibi düğünler çok kolay. Onun istediği gibi yuvalar çok kolay. Onun istediği gibi bir ekonomi, sosyal hayat, toplumsal yapı, siyasal yapı gerçekten çok kolay, huzur dolu, itminan dolu, sükunet doludur. Ama kim ki bu dini kendisi zorlaştırmaya kalkışırsa, kendisi Allah'ın kendisine kulluk listesi olarak vermediği şeyleri, listede olmayan şeyleri kulluk göreviymiş gibi kendisine zorunlu görev bilirse, o zaman altından kalkamayacak, mutlaka din ona galip gelecek ve o kimse kendi zorlamaları karşısında kesinlikle yenik düşecektir. Kulluk listeleri. Ben öyle ifade ettim. Hadislerde, ayetlerde bunun tıpatıp karşılığı Arapça bir tabir var mı bilmem. Ama okuduklarımdan aklıma gelen kelime böyle. Sanki Müslüman olmak isteyenin yapması gereken şöyle. Ben bir insanım, diyelim bir kadın ya da diyelim bir erkek pozisyonda. Ben önce erkek olduğumu anlatayım. Sen kadın olduğunu düşün. Beni var eden Allah acaba beni neden var etmiş, benden ne ister diye soruyorum. Gidip Allah'a sormam gerekiyor. Anında aklıma geliyor okuduklarımla. Ben zaten onun huzurundayım. Nereye gidip soracağım? İşte kitabı. İşte peygamberi, ben onun huzurunda ve ben onun dediği gibi olmak durumundayım. Soruyorum, ya Rabbi, benden ne istersin? Beni var eden sensin. Diyor ki, bana kul olmanı istiyorum. Benden başkasına kulluk yok. Sadece ilah ben, başka ilahları tanımayacaksın. Hep ben karışacağım hayatına, kulu kölesi olacağın sadece ben. İşte bunu istiyorum. Eğer bunu yaparsan sana cennetim var, rızam var. Değilse istemem ama bak istemiyorum ve fakat azabım ve ikabım cehennemim var diyor. Aman ya Rabbi, ben seni istiyorum, seni razı etmek istiyorum, ben kesinlikle sana kul köle olmak istiyorum, hayatımın tümüne tam yetki sen karışacaksın, ben bundan yanayım, benim tek ilahım sensin, başka ilahları tanımıyorum, şahidim, şehadet makamında can verme pahasına ben bunu istiyor, ben buna inanıyorum diyorum. Ve Allah'a soruyorum, ya Rabbi ne istersin benden? Söyle ya Rabbi, ben senin istediğin gibi olacağım, ver bana kulluk görev listemi, ben oradakilerin hepsini yapmak istiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki, kulum, benden istemek zorundasın, ama benim yasam ve yazgım, her isteyene doğrudan ben vermiyorum. Hani ben peygamber seçtim, benim peygamberim var ya, sen de onu kendine peygamber kabul et. Sen de ona de ki benim peygamberimsin. Git ona, sor ona, benim senden istediğim görevlerin kulluk görevlerinin listesini al ondan diyor ve ben hemen peygamberimize ulaşıyorum. Ya Resulallah, Allah'a gittim, sana gönderdi. Benim kulluk görev listemi lütfen diyorum. Bana uzatıyor bir liste. Evet, içinde beni kul edecek her şey var ama bana kulluğa yaramayan hiçbir şey yok diye baştan inanıyorum. Peki ya bir kadın olarak gitseydim aynı listeyi mi verecekti? Yok, dikkat ediyorum. O ara bir başkası, Allah'ın bir başka kadın kulu, o arada aynen ben gibi endişelerle o da geliverdi peygamberimize. Dedi, ya Resulallah, Rabbime ulaştım, ona sordum, ona dedim ki benim kulluk görevlerim, listemi verir misin? O da sana gönderdi, lütfen ya Resulallah. Benimki şöyle 2-3 sayfalık, 5-10 sayfalık, 50-100 maddelik kulluk görev listemdi. Ama onunkine kadar azdı, baktım. O da baktı. O benimkine, ben onunkine baktım. Ben annem için, ben kızım, kız kardeşim için, ben halam teyzem için, ben hanımım için, ben kadınların Allah'a kulluk adına görevleri için baktım. O da babası, kocası, oğlu, erkek kardeşi, amcası, dayısı, mahalledekiler, piyasadakiler için baktı galiba. Ama birdenbire duraksadı. Şaşırdım, merak ettim, ilgilendim, durdum, sadece dinledim. Peygamberimize diyordu ki, ama ya Resulallah, ben de bu kadar liste, yani ben de daha çok liste, ama ben de daha çok kulluk, ama ben daha fazlasını, ben piyasa, ben insanlar, ben yapılar, ben yapılanmalar, ben organizeler, ben başka görevler, ben onları da yapabilirdim derken, aleyhissalatü vesselam dedi ki, Allah'ın kulu, derdin ne? Allah'ı razı edip cennete gitmekse, bak Allah seni bu kadarla sorumlu tutuyor, yap bunları, git cennete. Böylesi daha kolay, kendini zora koşma. Bak ki din kolaydır. O zaman anladım ki Allah'ın bana yüklediği de kolay. Değilse, tarihten bir örnek aklıma geldi. Rahipler ve rahibeler. Onlar Allah'ın kendilerine yüklediği yükü az bulmuşlar da galiba. Yükü artırmışlar. Hayır demişler Allah farz kılmadığı halde. Bir ruhbanlık ki izin vermişti Allah. Onlara farz kılmamıştı. Hadis suresine yeniden bakabilirsiniz. Ama onlar, hayır biz ruhban olursak, yani rahip ve rahibe olarak yaşarsak, biraz daha açılımıyla evlenmezsek, dağa çıkarsak ya da savaşmazsak, biz kendimize göre, bizce farklı bir hayatı Allah bize farz kılmasa da farz kılarsak, o zaman daha mutlu olur. Allah'ı daha çok razı ederiz zannıyla yeni bir hayatın insan oldular ama hakkından gelemediler ve helak olup gittiler. Feseddidu ve qaribu ve esta'inu bil gudveti ve ravhati ve şey'in mined dülceti. Onun için dengeli olun, doğru olun, ölçülü olun. Evet, tam hedefe yaklaşamazsanız yaklaşmaya çalışın. Tam istediğiniz gibi olamazsanız olmaya gayret edin. Yani biliyorsunuz kimi hareketleriniz yanlış, kimi hatalarınız, kimi eksiklikleriniz var. Bile bile mi? Ama gücünüz buna yettiğini bilin, gayret edin. Eksikleri azaltın, doğruları artırın. Hem de sabah ve akşam yapacağınız kulluk birimleri daha iyi olmak konusunda onlardan yararlanın. Yani sabah ve akşam vakitlerinde yapılacak kulluğun bereketinden faydalanın. Bir de geceden kulluk noktasında istifade edin. Yani gündüz yetmez diyorsanız, evet yetmeyecek, gece de kulluğa ayırın. Ya da sabah ve akşam Allah'ın istediklerini yapın, gündüz kul olun, gece kul olun, sabah kul olun, akşam kul olun, peygamberi dinleyin, ona benzeyin, böylece Allah'a iyi bir kul olmaya çalışın, gayret edin. O zaman çok kolay olacaktır. Kendinizi zorlamayın, zorlaştırmaya kalkışmayın. O zaman din size galip gelir. Yani o zaman siz kendi zorlamalarınız karşısında yenik düşersiniz. Tekrar okuyorum. Din kolaylıktır ve kim onu zorlaştırmaya kalkışırsa din ona galip gelecektir. Yani o kimse kendi zorlamaları karşısında yenik düşecektir. Dengeli olun. Doğru olun. Ölçülü olun. En güzele yaklaşmaya çalışın. Sabah ve akşam yapacağınız kullukla Allah'tan yardım isteyin. Yani bu vakitlerde yapılacak kulluğun bereketinden yararlanın ve geceden de kulluk noktasında istifade edin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.